Ayrım 4. Gök cisimlerinin dönüşleri üzerine Nicolaus Copernicus, sayfa 21. 1. Kitap. Giriş. İnsan yeteneğini destekleyen pek çok değişik bilim ve sanat içinde en güzel, en değerli konularla ilgili olanları son derece çekici ve üzerinde en çok çalışmaya değer buluyorum. Evrendeki tanrısal dönüşlerle, gezegenlerin devinimleriyle, büyüklükleriyle, uzaklıklarıyla, öteki nesnelerin doğuş batışlarıyla ve gökyüzünde görünenlerin nedenleriyle uğraşan ve sonra da biçimin tümünü açıklayan alanlar işte bu türden olanlar. Nitekim bütün güzel şeyleri içine alan gökyüzünden güzel ne var? Adların kendileri de bunu gösteriyor. Gök, Joelum ve evren, Mondus. Birincisi aralık, zarafet, süs, bir iki çok ince işlenen bir madeni çağrıştırıyor. İhtişamından ötürü çoğu filozof ona görülebilen tanrı adını da verdi. Ayrıca bilimlerin değeri ele aldıkları konuya göre belirlenecek olsa, kimilerinin astronomi, kimilerinin astroloji, eskilerin çoğunun yüksek matematik dediği bilim açık farklı en yüksek yeri alacaktır. O kuşkusuz soylu bilimlerin başı, özgür insana son derece yakışan, matematiğin hemen bütün dallarıyla desteklenen bir bilim. Aritmetik, geometri, optik, coğrafya, mekanik, başkaları varsa onların da hepsi ona katkıda bulunuyor. Madem bütün yararlı sanatların işi insanı yanlışlardan korumak ve insan zihnini daha iyiye yöneltmek, İşte bu bilim bunu gereğince yerine getirebilir. İnanılmaz ruh arzusu bir yana, en iyi düzen içinde kurulmuş, tanrısal yönetimle yöneltildiği görülen şeyleri araştırmaya dalıp, en iyiye doğru bir tür alışkanlıkla yöneldiğinde, kim mutluluğun tümü ve her türü iyi onda bulunan her şeyin yapıcısına hayran kalmaz. Biz onları bir araç gibi kullanarak, onlar aracılığıyla en iyinin seyrine dalarsak, Tanrı'nın yaratması ve onun ellerinden çıkan eserlerden ötürü sevinçten coştuğu söylenen o Tanrı övgüsü boşuna olmayacaktır. Devlete nice yarar getirdiğini ve onu bezediğini, sayısız kişisel yararları bir yana, en iyi dile getiren Platon oldu. Yasaların 7. kitabında bu bilim kolunun özellikle, onun aracılığıyla ayların, yılların, gün düzeninin oluşturulması ile bayramlar ve kutsamalar için toplumu canlı ve uyanık kıldığı için çalışılacak bir alan olduğunu düşünür. Kim bu alanda en iyi öğretilerin herhangi birine el atacak bir insan için bu zorunluluğu yatsırsa son derece aptalca düşünür, der. Ayrıca güneşe, aya, öteki gezegenlere ilişkin zorunlu bilgiyi taşımayan kişiyi tanrısal bir iş görmekten ve bununla bir ün kazanmaktan çok uzak sayar. En yüksek konuları araştıran, insan biliminden daha tanrısal olan bu bilim, kolu güçlükler de taşımıyor değil. Öncelikle onun ilkeleri ve Yunanlıların hipotez adını verdiği temel kabulleri üzerine şunu belirlemek gerekiyor. Bu konuların içine dalan kişilerin çoğu da kabuller hakkında farklı görüşler taşıyordu. Dolayısıyla aynı hesaplamalara dayanmıyorlardı. Ayrıca yıldızların seyri, gezegenlerin dönüşleri kesin bir sayı ile belirlenmediği için ancak zamanla ve diyebiliriz ki elden ele gelecek kuşaklara aktarılan, daha önceden yapılmış pek çok gözlemle bu olanaklı oldu. Nitekim hayranlık verici beceri ve yeteneği ile ötekilerden çok üstün olan İskenderiyeli Ptolemaios 400 hatta daha uzun yılların gözlem verilerinden hareketle bu bilimi hemen hemen mükemmelliğine taşıdı. Öyle ki onun değinmediği hemen hiçbir şey yok gibi görünüyor. Ne ki yine de şunu görüyoruz. Pek çok nokta onun araştırmalarından çıkması beklenen sonuçlarla uyuşmuyor. Onun henüz bilmediği kimi devinimlerde bulundu artık. Bu yüzden Plutarkos da güneş yılı üzerine açıklama yaptığı yerde şöyle diyor. Bugüne değin yıldızların devinimi matematiksel bilgiyi yenmiştir. Nitekim yılın kendisini örnek verebilirim. Onun üzerine her zaman bunca farklı görüşler olduğu sanırım çok açık. Bu görüşler öylesine değişik ki çoğu kimse buna ilişkin kesin hesabı bulma umudunu yitirmişti. Ne var ki bu güçlüklerin arkasında yatanın bir yetenek eksikliği olduğunu düşünmüyorum. O olmaksızın hiçbir şey yapamadığımız Tanrı'nın yardımıyla bu konularda daha geniş araştırma yapmaya çalışacağım. Çünkü öğretimize yardımcı olabilecek dayanaklarımız uzun zaman dilimi içinde bu bilimi kuranların bulguları kadar olursa bizim yeni bulduğumuz sonuçlarla onları karşılaştırma iznimiz ancak bu biçimde olacaktır. Daha öncekilerin bize aktardıkları dışında pek çok şeyi de açıklayacağım. Ama onlara teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bu konuları araştırma kapısını ilk açanlar onlar oldu. Bölüm 1. Evren küre biçimindedir. İlkin evrenin küre biçimli olduğunu belirlemek gerekiyor. Bu biçim bütün biçimlerin en mükemmelidir. Hiçbir eklemeye gereksinim duymaz. Bütünüyle tamdır. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey alınabilir. Çünkü her şeyi içine almaya ne içinde tutmaya elverişli. Olanağı en fazla olan biçimdir. Çünkü evrenin ayrı ayrı parçaları, kastettiğim güneş, ay, yıldızlar, bu biçimde görünüyorlar. Çünkü bütün nesnelerin bu biçimde sınırlandırılma eğilimi var. Bu durum su damlacıklarında ve öteki akıcı cisimlerde kendilerini tamamlamayı arzuladıkları sürece gözleniyor. Dolayısıyla bu biçimin tanrısal cisimlere ait olmasından pek kuşku duyulması gerek. Bölüm 2. Yeryüzü de küre biçimdedir. Yeryüzünün de küre biçimde olduğu açık. Çünkü her yandan kendi merkezine dayanıyor. Gerçi tepe yükseltileri, vadi derinlikleri içinde hemen tam bir küre olarak görünmüyor ama bunlar yeryüzünün genel yuvarlaklığını çok az değiştiriyor. Bu şu biçimde açık. Herhangi bir yerde kuzeye doğru gidildiğinde o bildiğimiz günlük dönüş noktaları yavaş yavaş yükselirken tam karşıdaki ötekiler aynı oranda alçalır. Kuzeyde daha çok yıldızın artık batmadığı görülürken güneyde kimi yıldızların artık doğmadığı görülür. Böylece Karopus İtalya'da görünmezken Mısır'da görünüyor. Son yehir yıldızı ise İtalya'da bilinirken bizim soğuk havandaki bölgemizde bilinmez. Buna karşın güneye doğru gidildiğinde orada görünenler yükselirken bizde yüksek görünenler alçalır. Ne ki bu arada kutup noktalarının kayması yeryüzünün yarıçapı uzaklığı açısından her yerde aynı oranı değildir. Dolayısıyla yeryüzünün de dönme noktaları içinde bulunduğu ve bu nedenle küre biçiminde olduğu açıktır. Şunu da ekleyeyim. Akşama doğru meydana gelen güneş ve ay tutulmalarını doğuda oturanlar görmez. Sabahları meydana gelenleri de batıda oturanlar görmez. Arada meydana gelenleri ise ötekiler daha yavaş seyir içinde, berikiler daha hızlı seyir içinde izler. Su yüzeyinin de aynı biçimde olduğu gemicilerce gözleniyor. Nitekim kara gemiden henüz görünmezken gemi direğinin tepesinden görünüyor. Öte yandan gemi direğinin tepesine bir şey bağlansa, gemi karadan ayrıldığında kıyıda kalanlar sanki gemi batıyor gibi sonunda gözden kayboluncaya değin onun yavaş yavaş alçaldığını gözlerler. Suyun akıcı doğası gereği toprak gibi her zaman aynı değin yerleri aradığı da açık. Kendisinin iç bükey görünümünün oluşturduğu kıyıdan öteye de akmıyor. Dolayısıyla okyanusun sularının kaplamadığı yerde karanın bu denli yüksek olması uygun. Bölüm 3. Nasıl toprak su ile birlikte bir küre oluşturur? Demek ki okyanus çevreye yayılıp denizleri oluştururken daha derin yerleri dolduruyor. Dolayısıyla suyun bütün toprağı kaplamaması, bir kısım toprak parçasının canlıların esenliği için kalması ve oralarda bunca adanın ortaya çıkması için, her ikisi de ağırlıklarından ötürü aynı merkeze dayanıyorlarsa, su miktarının topraktan daha az olması zorunluydu. Zaten toprağın kendisi ve toprak çemberi ötekilerden büyük bir adadan başka nedir ki? öğelerin birbirine dönüşmesi sırasında bir parça topraktan akıcı biçimde 10 parça su oluştuğundan ötürü bir tahmine dayanarak suyun bütününün toprağın bütününden 10 kat çok olduğunu ileri süren kimi gezimcilere de kulak asmamak gerekiyor. Onların ileri sürdüğü şu: toprak ağırlığına göre her yanda eş düzeyde olmadığı için çukurlar oluşturduğu için yüksek yerler ortaya çıkıyormuş ve ağırlığın merkezi ile büyüklüğün merkezi farklı farklı şeylermiş. Ne ki geometri bilimindeki cahilliklerinden ötürü yanılıyorlar ve şundan haberleri yok. Toprağın bir parçasının kuru kalabilmesi için su miktarı 7 kat bile olamaz. Bu ancak tam toprak parçası ağırlığın merkezini boşaltırsa, sanki su ondan daha ağırmış gibi suya yer açarsa olanaklı olur. Bunun nedeni şu: kürelerin birbirleriyle oranı yarı çapları açısından 3 katı. Dolayısıyla 7 parça su, 8. parça toprak olsaydı, onun yarı çapı merkezden su çemberine kadar olan yarı çaptan daha büyük olamazdı. Dolayısıyla su miktarının 10 kat daha büyük olması bunca uzak bir olasılık. Toprağın ağırlık merkezi ile yer büyüklüğünün merkezi arasında bir fark olmadığı da şuradan çıkarılabilir. Karanın okyanustan yükselen iç bükeyliği her zaman sürekli bir gidiş göstermiyor. Öyle olsaydı deniz sularını olabildiğince kaplar, denizlerin bunca körfezle kesilmesine izin vermezdi. Yine okyanusun derinliği kıyıdan uzaklaştıkça sürekli artmayı kesmezdi. Ve daha uzaklara deniz yolculuğu yapanlar bir adaya ya da bir kara parçasına rastlamazlardı. Oysa Mısır Denizi ile Arap Körfezi arasında orta yerde neredeyse 5 stadlık bir toprak alanı kaldığı biliniyor. Ayrıca Ptolemaios kozmografyasında üzerinde yaşanılabilir toprağı orta çembere kadar uzatıyor. Oradan sonra Yeni Çin ve 60 boydan kadar uzunlukta son derece geniş bir bölgenin bulunduğu bilinmeyen bir ülke de var. Öyle ki okyanusun kalanından daha çok alandaki karada oturulmaktı. Bir de buna zamanımızda İspanya ve Portekiz yöneticilerinin girişimiyle bulunan adalar, daha önce bilinmeyen pek çok ada dışında gemilerin önderi olan bulucusunun adı verilen, karşılaştırılmaz büyüklüğünden ötürü başka bir kıta olarak düşünülen Amerika eklenirse, antipodlar ya da karşı ülkeler olduğuna daha az şaşmamız gerek. Nitekim Amerika'nın kendisinin bulunduğu yerden ötürü Hindistan'a tam karşı yerde bulunduğu da inanmak geometrik oran yüzünden zorunlu. Bütün bunlardan şunun açıkça çıktığını sanıyorum. Toprak ile su tek bir ağırlık merkezine dayanır ve başka bir toprak büyüklüğü merkezi yoktur. Toprak daha ağır olduğu için ancak açılan parçaları su ile dolar. Her ne kadar yüzeyde daha çok su görülse de su miktarı toprak miktarına göre yalnızca belli bir niceliktedir. Yerin çevresindeki su ile birlikte kendi gölgesinin de gösterdiği biçimi taşıması zorunlu. Nitekim ay tutulmasında tam bir çember eğrisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yer Empedokles ile Anaximenes'in düşündüğü gibi düz değil, Leucippos'un dediği gibi davul biçiminde, Herakleitos'un dediği gibi kayık biçiminde de değil. Öte yandan Demokritos'un ileri sürdüğü gibi oyuk, Anaximandros'un düşündüğü gibi silindir biçiminde, Ksenophanes'in dediği gibi en içten sonsuz kazığa bağlı da değildir. Filozofların ileri sürdüğü gibi tam yuvarlak bir biçimi vardır. Bölüm 4. Gök cisimlerinin devinimi düzenli çembersel ya da çemberlerden oluşan bengi bir devrimdir. Bundan sonra gök cisimlerinin deviniminin çembersel olduğunu belirleyeceğiz. Nitekim bir kürenin devinim biçimi bir çember halinde olur. En yalım cisim olarak bu eylemle kendi biçimini gösterir. Aynı yerde kendi kendine devindiği sürece başlangıcını ve sonunu bulmak, bir devinimi ötekinden ayırmak olanaksızdır. Ne ki çok sayıdaki kürenin pek çok devinimi gözleniyor. En göze çarpanı Yunanlıların Niktemeron, gece gündüz adını verdiği günlük dönüş, yani gündüz gece zaman uzunluğu. Yeryüzü dışında tüm evrenin gün doğumundan batımına değin bu devinimden geçtiğine inanılıyor. Zamanın kendisi de günlerin sayısına göre ölçüldüğü için bu devinim genellikle bütün devinimlerin ölçü birimi olarak kabul ediliyor. Ayrıca başka dönüşler, bir biçimde karşı dönüşler var. Yani gün batımından gün doğumuna göre gördüklerimiz var. Kastettiğim güneşin, ayın, beş gezegenin dönüşleri. Böylece güneş bize bir yıl ayırt ettiriyor. Ay ayları, en bilinir zaman dilimleri de bunlar. Öteki beş gezegenin de her biri kendi dönüşünü gerçekleştiriyor. Ama aralarında pek çok fark var. Birinci değin, ilk devinimin gerçekleştiği aynı merkez çevresinde değil, burçlar kuşağı ekseni üzerinde gidiyorlar. İkinci değin, her biri kendi çemberi içinde düzenli yol alıyor gibi görünmüyor. Nitekim güneş ile ay kimi değin yavaş kimi değin daha hızlı bir seyir gösteriyor. Öteki beş gezegenin ise kimi değin geri gittiğini, belli bir yönde giderken durakladığını bile görüyoruz. Güneş her zaman kendisine ait ve doğru yörüngesinde yol alıyor. Gezegenler kimi değin güneye, kimi değin kuzeye kayarak yollarını şaşıyorlar. Zaten bunun için bunlara gezegen adı verilmiştir. Şunu da eklemek gerekiyor. Kimi değin yeryüzüne yaklaşıyor ve perigayum diye adlandırılıyorlar. Kimi değin uzaklaşıyorlar ve apagayum adını alıyorlar. Ne ki devinimlerin çembersel olduğunu ya da pek çok çemberden oluştuğunu yatsımak gerekmiyor. Çünkü bu tür düzensizlikler kesin bir kurala bağlıdır ve sabit iğnelemeler gözleniyor. Devinimler çembersel olmasaydı bunlar böyle olmazdı. Çünkü tamamlanan devinimleri yineleyebilen bir devinim ancak çembersel bir devinim olabilir. Öyleyse acaba güneş içinde pek çok devinimin görüldüğü çemberlerden oluşmuş bir devinimle eşit olmayan günleri, geceleri, yılın dört mevsimini bize yeniden nasıl taşıyor? Çünkü tek yalın gök cisminin tek bir çembersel yörüngede düzensiz devinmesi söz konusu olamaz. Bu ancak ya devindiren gücün ya da dışarıya bağlı olarak ya kendi doğasına bağlı olarak bir sebat gösterememesi yüzünden veya dönen cismin düzensizliği yüzünden olabilir. Ne ki madem akıl her iki olasılıkta da dehşete düşüyor ve en iyi düzen içinde kurulmuş olan nesneler konusunda böyle bir şey gereksiz sayılıyor, şu açıklama ussal olsa gerek. Onların düzenli devinimleri ya çemberlerin merkezlerinin değişik olmasından ötürü ya da gök cisimlerinin çevresinde döndüğü çemberlerin merkezi yeryüzü olmadığı için bize düzensizmiş gibi görünür ve yeryüzünden bu yıldızların seyrini gözleyen bizlere olan uzaklıklarından ötürü optikte kanıtladığımız gibi bize yaklaştıkları zaman uzaklaştıkları zamankinden daha büyük görünürler. İşte böylece düzenli çember dönüşleri içinde, farklı gözlem uzaklıkları yüzünden, düzenli zaman dilimleri içinde düzensiz devinimler söz konusu olur. Bu nedenle her şeyden önce şunu zorunlu görüyorum. Dikkatimizi özenle yeryüzünün gökyüzüne göre durumu nedir, buna vermemiz gerekiyor ki böylece en yüksek şeyleri araştırmak isterken bize en yakın olan şeyler konusunda bilgisiz kalmayalım ve aynı hata yüzünden yeryüzüne ait şeyleri gökyüzündekilere yüklemeyelim. 4. ayrımın sonu, sayfa 28.